Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl Suresinin 12 ila 21. ayetlerini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz bize ait olan yol göstermektir. Gerçekten son da ilk de, ahiret ve dünya bizimdir. Artık sizi alevleri kabardıkça kabaran bir ateşle uyardım. Ona ancak en bedbaht olandan başkası yollanmaz ki o yalanlamış ve yüz çevirmişti. Korkup sakınansa ondan uzak tutulacaktır ki o malını vererek temizlenip arınır. Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti, borcu, minneti yoktur. Ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için verir. Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir /tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 16 İsven 1403 Hicri Kameri 5 Ramazan 1446 ve Miladi 6 Mart 2025 Perşembe. Bu akşamki yayınımızda sona sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından İran basından seçmeler, Ramazan özel programı, İran masalları ve efsaneleri ve Gençlik Eferi isimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce özetler. İran'dan İngiltere'ye sert tepki. Trukya ve Amerikan'ın yönetim kurulunda İran'a yönelik suçlamaları. Ulyanov, ajansın kapsamlı raporu İran'a karşı siyasi saldırıları ilan etmek için bir araç olmamalıdır. Güney Afrika, Gazze'ye yardımların engellenmesi uluslararası hukukun ihlalidir. Çoğu Siyonist Netanyahu'nun istifasını istiyor. Dünya Gıda Programı'ndan Gazze için alarm. Şimdi haberler. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Bekai, İngiltere'nin İslam Devrim Muhafızları Ordusu ve İstihbarat Bakanlığı'nın da bulunduğu İran Güvenlik Kurumları'na yabancı etki ajanlığı adı verilen yeni düzenlemelerin denetimine tabi tutma kararına tepki gösterdi. Fars Today'in İrna'dan aktardığına göre İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Bekai, İngiltere'nin yeni kararına tepki gösterdi. Bekayi X'ten şu mesajı paylaştı. İngiliz hükümeti hem Filistin halkına yönelik soykırımın destekçisi olarak hem de İran karşıtı terörizmin destekçisi olarak, ki bu terörizm İran halkının seçilmiş hükümetine karşı 19 Mart 1953'te gerçekleştirilen darbeye dayanır ve hafızalarımızdan asla silinmeyecek diye suçlarını örtbas etmek amacıyla İranlılara karşı irrasyonel ve kindar zihniyetini ısrarla sürdürmektedir. Kendinizin de çok iyi becerdiğiniz bir şeyle, yani ülkelerin iç işlerine karışmakla İran'ı suçlamak gülünç bir projeksiyondur. Ama artık 19. yüzyılda değiliz. İran halkına karşı asılsız suçlamalarda bulunan veya onlara karşı düşmanca eylemde bulunan herhangi bir hükümet hesap vermelidir. İngiltere'de İçişleri Bakan Yardımcısı, aralarında İslam Devri Muhafızları Ordusu ve İstihbarat Bakanlığı'nın da bulunduğu İran Güvenlik Kurumları'na yabancı etki ajanlığı adı verilen yeni düzenlemelerin denetimine tabi tutulacağını duyurdu. Amerika ve 3 Avrupa ülkesi olan İngiltere, Fransa ve Almanya, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun mevsimlik toplantısında ortak bir bildiri yayınlayarak İran'ın barışın nükleer programına yönelik siyasi iddiaları tekrarladı. Ayrıca Tahran'a gerilimi artırmakla suçlarken zaman İran'a lehine değil iddiasında bulundular. İran İslam Cumhuriyeti bilim üretiminde en yüksek büyüme oranına sahip olmanın gururunu yaşamaktadır. Kök hücre üretimi ve çoğaltılması, nanoteknoloji ve nükleer bilimden yararlanarak çeşitli radyo farmasötiklerin üretimi gibi alanlarda dünyanın en gelişmiş bilgi birikimine sahip ülkeler arasında yer almaktadır. Ayrıca İran sürekli olarak Batı'nın siyasi baskıları ve temelsiz suçlamalarına maruz kalmıştır. Ancak tüm bunlara rağmen diplomatik etkileşimlerini sürdürmekte ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğine devam etmektedir. Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi ve büyükelçisi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü'nün İran'ın nükleer programına ilişkin kapsamlı raporunun teknik ve tarafsız olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca raporun üslubunun batılı ülkeler tarafından siyasi çıkarlar doğrultusunda kötüye kullanılmasına zemin hazırlanmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Bu raporda batılı ülkelerin İran'ın barışın nükleer programına yönelik diplomatik olmayan ve düşmanca tutumlarının daha fazla vurgulanması gerektiği belirtilirken, aynı zamanda İran'ın barış politikası, diplomatik ve yasal yolları sürdürme kararlılığı ele alınmalıdır. Güney Afrika Dışişleri Bakanlığı, Siyonist rejimin insani yardımların Gazze şeridine girişini engellemesini ve sınır kapılarını kapatmasını kınarken, bunun uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğunu belirtti. İran'ın Filistin Haber Ajansı Sama'dan aktardığına göre, Güney Afrika Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in gıda, barınak ve tıbbi ekipman gibi acil ihtiyaçlara sahip Gazze şeridine insani yardımların girişini engellemesini ve sınır kapılarını kapatmasını kınıyoruz ifadelerine yer verdi. Açıklamada ayrıca İsrail'in gıdayı savaş silahı olarak kullanmasının ve Gazze'ye insani yardımların girişini durdurmasının, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının da uluslararası insancıl hukukun ve Cenevre Sözleşmesi'nin açık bir ihlali olduğu vurgulandı. Güney Afrika Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumu İsrail'e hesap vermeye çağırmaya ve Gazze'nin tüm bölgelerine güvenli, sürekli ve engelsiz insani yardım girişini de sağlamaya çağırdı. Açıklamada ayrıca Batı Şeria'da devam eden İsrail saldırılarının tehlikeli bir eylem ve Filistin devletinin kurulmasına yönelik büyük bir tehdit olduğu belirtilirken bu saldırılar kınandı. İran'ın haberine göre Siyonist rejimin Filistin halkına yönelik baskıcı politikaları çerçevesinde Başbakan Benjamin Netanyahu, Gazze şeridine yönelik insani yardımların tamamen kesilmesi ve bölgedeki tüm sınır kapılarının kapatılması talimatını verdi. Bu karar, Gazze kuşatmasını daha da sıkılaştırma çabalarının bir parçası olarak uygulanmış olup, bölgedeki insani krizin daha da kötüleşmesine de yol açtı. Kerem, Ebu Salim ve Refah sınır kapıları da dahil olmak üzere Gazze'ye gıda, ilaç ve yakıt girişinin sağlandığı ana geçiş noktalarının kapatılması, bölgedeki temel ihtiyaç maddelerinde ciddi kıtlığa neden olmuştur. İnsan hakları ve yardım kuruluşları, Siyonist rejimin bu eyleminin Gazze sakinlerine kıtlığın eşiğine getirdiği ve temel ihtiyaçlara erişimlerini tamamen engellediği konusunda defalarca uyarılarda bulundu. Netanyahu'nun bu kararı uluslararası alanda geniş çapta kınandı. Birleşmiş Milletler, Kızıl Haç ve diğer insan hakları kuruluşları bu politikanın Gazze'deki sivillere yönelik toplu bir cezalandırma olduğunu ve bunun açıkça uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini belirtti. Ancak Siyonist rejim bu tepkilere kayıtsız kalmaya devam ederek kuşatma ve ağır kısıtlamalar politikasını sürdürüyor. Yapılan bir anket sonucuna göre Siyonistlerin %60'ı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun görevden ayrılmasını istiyor. Parsudey'in Merhaba Ajansı'ndan aktardığına göre İsrail'in Kanal 12 televizyonu anket katılımcılarından %60'ının Netanyahu'nun istifa etmesi gerektiğine inandığını bildirdi. Ayrıca ankete katılanların %75'inin 7 Ekim 2023 olaylarına ilişkin resmi bir soruşturma komitesinin kurulmasını talep ettiği belirtildi. Bu haberin ardından İsrail'deki muhalefet lideri Yair Lapid, Shin Bet'in İsrail İç Güvenlik Servisi Aksa Tufan Operasyonu hakkındaki soruşturma raporu yayımlandıktan sonra Netanyahu'nun özür dilemesi gerektiğini ifade etti. Lapid, Netanyahu başkanlarını suçlu göstermeye çalışıyor ancak artık özür dileme zamanı geldi dedi. Öte yandan Shin Bet'in yaptığı soruşturma, İsrail rejiminin Aksa Tufan Operasyonu karşısındaki başarısızlığından Netanyahu'yu sorumlu tuttu. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Gazze şeridindeki halkın kritik bir sağlık krizinden geçtiğini ve İsrail rejiminin ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediğini belirtti. İran'ın haberine göre Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halil El-Dekran, Gazze'de ilaç stoklarının tamamen tükendiğini ve hastanelerin büyük bir kısmının yalnızca kısmi olarak hizmet verebildiğini açıkladı. El-Dekran ayrıca İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerine uymaması nedeniyle Gazze halkının geceyi eski ve yetersiz çadırlarda geçirmek zorunda kaldığını ifade etti. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü çok sayıda hastanın hayatını kaybettiğini çünkü tedavi için Gazze dışına çıkarılmalarına da izin verilmediğini vurguladı. El-Dekran, uluslararası toplumu İsrail rejimine baskı yaparak ateşkes anlaşmasındaki insani yükümlülüklerine yerine getirmeyi zorlamaya çağırdı ve şimdiye kadar yurt dışına sevk edilmesi gereken hastaların sadece %25'inin Gazze'den çıkabildiğini belirtti. Sözcüğü ayrıca İsrail rejimine ateşkes anlaşmasında belirtilen insani protokolleri uygulamakta kasıtlı olarak gecikmekle suçladı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze'ye yapılan insani yardımların tamamen durdurulması ve bölgedeki tüm sınır kapılarının kapatılması talimatını verdi. Bu karar, Gazze'ye yönelik ablukayı daha da sıkılaştırarak bölgedeki insani krizin eşi benzeri görünmemiş bir boyuta ulaşmasına neden olmuştur. Özellikle Kerem Ebu Salim ve Refah sınır kapılarının kapatılması, gıda, ilaç ve yakıt girişlerini engelleyerek temel ihtiyaçlarını kritik seviyeye düşmesine yol açtı. Uluslararası İnsan Hakları ve Yardım Kuruluşları, İsrail'in bu politikasının Gazze halkını kıtlığa sürüklediğini ve temel insani gereksinimlerine erişimlerini tamamen ortadan kaldırdığını defalarca vurguladı. Netanyahu'nun bu politikası uluslararası kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. Birleşmiş Milletler, Kızıl Harç ve diğer insan hakları örgütleri Gazze'deki sivil halka yönelik bu ablukanın toplu bir cezalandırma niteliği taşıdığını ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirtti. Ancak İsrail hükümeti bu eleştirilere kayıtsız kalmaya devam ederek abluka ve ağır kısıtlamaları sürdürme politikasını sürdürüyor. Dünya Gıda Programı Gazze'deki gıda durumu ve erişimle ilgili vahim tabloya dikkat çekerek bölgedeki gıda stoklarının tükenmek üzere olduğu konusunda uyarıda bulundu. Sama Haber Ajansı'nın aktardığı habere göre Dünya Gıda Programı açıklamasında Gazze'de büyük miktarda gıda stokumuz yok. Mevcut stoklarımız Gazze'deki fırınlar ve aş evlerinin faaliyet göstermesi için 2 haftadan daha az bir süre yetecek düzeyde ifadelerine yer verdi. Dünya Gıda Programı ayrıca daha fazla Gazze sakininin hizmetlerimizden yararlanabilmesi için gıda paylarının miktarını azaltmak zorundayız. Fırınların çalıştırması ve gıdanın taşınması için gerekli yakıt yalnızca birkaç hafta yetecek kadar kaldı açıklamasında bulundu. Yemen Yüksek Siyasi Konsey üyesi, Amerika'nın Yemen'in insanlı hareketini terörist olarak listelemesi kararına tepki göstererek Gazze'ye yardımların gönderilmesi, Amerika'nın bu kararından çok daha önemli dedi ve bu kararı meşruiyeti olmayan bir karar olarak nitelendirdi. İğna'ya göre Yemen Yüksek Siyasi Konsey üyesi Muhammed Ali El-Husi, Amerika'nın terörizm tanımının kendisine uygun olduğunu belirterek Yemenlilerin Gazze'ye verdiği desteğin tamamen meşru olduğunu vurguladı. El-Husi, Gazze'ye yardımların engellenmesi ve barış anlaşmalarının başarısız kalınmasının Amerikan terörizmi olduğunu ifade etti. İsrail rejiminin Amerika'nın desteğiyle anlaşmaları ihlal etmek için hareket ettiğini belirten Seyyid Abdülmelik El-Husi, "Biz sürekli olarak Gazze'deki ateşkesi izliyoruz ve düşmanın taahhütlerini yerine getirmemesi karşısında Amerika'nın İsrail'e verdiği desteği görüyoruz," dedi. Seyyid Abdülmelik Bedreddin El-Husi, Amerika'nın Filistin halkını zorla başka ülkelere göndermeyi planlaması durumunda Yemen'in askeri güç kullanarak müdahale edeceğini ve Allah yolunda cihad edeceğini belirtti. Yemen Dışişleri Bakanlığı, Amerika'nın Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi planını uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak kınandı. Donald Trump 4 Şubat'ta Gazze'nin tamamen boşaltılması ve halkının komşu Arap ülkelerine yerleştirilmesi çağrısında bulunmuştu. Abdülmelik El-Husi, Amerika ve İsrail'in aynı projeyi uyguladığını ve İslam ülkelerinden geniş bölgelerine işgal etmeyi planladığını belirtti. Husi, Amerika'nın müdahalesi İslam milletlerinin onurları ile bağdaşmaz diyerek Yemen'in başkenti Sana'nın Amerikan suçlularına ve yozlaşmışlıklarına ev sahibi yapmasını kabul etmiyoruz dedi. Muhammed el-Buhayti, Yemen İnsanlı Hareketi'nin Mısır ve Ürdün'ün Amerika'ya karşı koyma kararı alması durumunda destekleyeceğini vurguladı ve Gazze halkının zorla göç ettirilmesinin engellenmesi gerektiğini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'yı gerçek bir tehdit olarak nitelendirirken Amerika'nın Avrupa'ya desteğini çekme ihtimaline karşı uyarıda bulundu ve Paris'in nükleer şemsiyesini Avrupalı müttefiklerine genişletmeyi hazır olduğunu belirtti. İran'ın Independent'e dayandırdığı haberine göre Macron dün televizyonda yaptığı konuşmada Ukrayna'ya uzun vadeli destek sağlanması çağrısında bulundu ve bu desteğin Avrupa askerlerinin Ukrayna'ya gönderilmesini de içerebileceğini söyledi. Macron, Amerika'nın yanımızda kalacağına inanmak istiyorum ancak böyle olmazsa bunu hazırlıklı olmalıyız ifadelerini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca şunları söyledi. Ne olursa olsun Avrupa olarak kendimizi daha fazla donatmalıyız. NATO'da kalacağız ancak bağımsızlığımızı, savunma kapasitemizi ve güvenliğimizi güçlendirmeliyiz. Perşembe günü Avrupa Liderleri Zirvesi'nde önemli adımlar atılacak ve savunma harcamalarını artırmaya yönelik planlar açıklanacaktır. Rusya, Fransa ve Avrupa için bir tehdittir ve yeni bir döneme giriyoruz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla sürüyor. İlk yorumumuz Avrupa'nın Trump'ın tek taraflı eylemlerine tepki planları başlığı altında. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna Savaşı'na yönelik tek taraflı yaklaşımlarının ardından Avrupalı devlet adamlarının bağımsız bir Avrupa savunma planına ulaşma girişimleri arttı. Bu girişimlerin en yenisinde Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, kıta genelindeki ülkelerde savunma sektörünü güçlendirmek amacıyla 840 milyar dolarlık büyük bir programı açıkladı. Avrupa'nın yeniden silahlanması başlıklı plan, Amerikan Başkanı Trump'ın ülkesinin Ukrayna'ya yaptığı tüm askeri yardımı askıya alma kararından saatler sonra von der Leyen tarafından duyuruldu. Bu plan çerçevesinde Avrupa Birliği ülkelere savunma konularına yatırım yapmak için 150 milyar avroluk bir fondan kredilere erişebilecekler. Avrupa Komisyonu Başkanı, Avrupa'nın yeniden silahlanması planının hava savunma, topçu mühimmatı, topçu atış sistemleri, insansız hava araçları ve anti-İHA savaş teçhizatı ve diğer askeri alanlara odaklanacağını belirtti. Trump'ın tek taraflı yaklaşımlarından ve önce Amerikan politikasının ilk kaybedeni Ukrayna vardığından Avrupa Birliği'dir. Avrupa ve Amerika'nın ekonomik, siyasi ve güvenlik bağları son 80 yılda birbirine bağımlı hale gelmiştir. Bu nedenle Trump'ın Ukrayna savaşına yönelik politikaları Avrupa'da bir deprem yaratmıştır. Trump, Ukrayna ve Avrupa'yı Rusya ile müzakere masasından uzaklaştırmıştır. Amerikan Başkanı, Ukrayna ve Avrupa'nın Amerika'nın desteği olmadan Rusya ile yüzleşme gücüne sahip olmadığını çok iyi bilmektedir. Öte yandan Trump, Ukrayna Savaşı'nın hızlı bir şekilde çözülmesini ve Amerika'nın siyasi, güvenlik ve ekonomik önceliklerinin ele alınmasını istemektedir. Bu nedenle Trump, Putin ile uzlaşma yolunu seçmiştir. Rusya ile uzlaşmak için de Rusya'nın Ukrayna'daki beklentilere müzakere masasında olmalıdır. Amerika'nın kuralları çiğneyen başkanı ne Ukrayna'nın ne de Avrupa devletlerinin Ukrayna savaşını bitirme gücü var diyor. Ukrayna ve Avrupa devletlerinin bakış açısına göre bu Trump'ın politikası saldırgana ödül vermektir. Ancak Avrupa devletlerinin bakış açısı Trump için önemli değil. Bu nedenle Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya ile barıştan sonra güvenlik garantisi karşılığında Ukrayna'nın zengin kaynaklarından Amerika'nın payı hakkında Trump ile pazarlık yapmak için Washington'a gittiği sırada Trump ve yardımcısı Vance'in de sert ve aşağılayıcı tutumlarının fırtınası ile karşılaştı. Avrupa devletleri de Zelenski'nin Trump ile yaptığı tartışmalı görüşmeden iki gün sonra Londra'da bir toplantıda Zelenski'ye kucak açtı. Foreign Affairs dergisi şu girişte yazıyor. Şimdi transatlantik güvende büyük bir boşluk oluştu. Bu boşluk Washington'un küresel gücü ve onu üstün bir güç olarak kabul ettirmesi için kötü, potansiyel olarak transatlantik uyum ve NATO'nun hayatı önemi için felaket. Avrupalıların şu anda karşı karşıya olduğu sorun, Trump yönetiminin güvenlerinde temel bir sorun yaratmış olmasıdır. İlk kez Avrupa liderler Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya ve Amerika'nın liderlik rolüne bağlı olup olmadığından emin değiller. İngiltere merkezli Chatham House Düşünce Kuruluşu'nun Avrupa Programı Başkanı Armida Van Rij, geçen haftaki olaylar Trump'ın NATO'yu zayıflattığını, genel sekreterini zayıflattığını ve kolektif savunmanın 5. maddesini zayıflattığını gösterdi dedi. Ve NATO'nun arkasındaki düşünce birimiz hepimiz, hepimiz birimiz içindi ancak bu inanç kırıldı diye ekledi. Avrupa son 80 yılda Amerika'ya bu kadar güvensiz olmamıştı. NATO'nun kuruluşundan bu yana bir Avrupa Güvenlik Paktı oluşturma fikri vardı. Fransa bu akımın öncüsüydü. Hatta Charles de Gaulle 1966'da Amerika'nın güvenlik şemsiyesi altında olmamak için NATO'nun askeri kanadından ayrıldı. Amerika ve İngiltere liderliğindeki transatlantik ittifak yanlısı akımı bağımsız bir Avrupa Güvenlik Paktı'nın oluşmasını engelledi. Avrupa devletleri şimdi geçmişe göre daha ciddi bir şekilde bağımsız bir Avrupa Güvenlik Paktı'nın gereklerinden bahsediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Le Figaro gazetesine verdiği röportajda Avrupalıların artık eskisi gibi NATO'ya güvenemeyeceklerini, Trump'ın tutumunun NATO'yu zayıflattığını vurguladı ve büyük iç ve Avrupa yatırımları ile Amerika'nın etkisinden kurtulmak için 10 yıla ihtiyacımız var diye ekledi. Muhterem dinleyiciler, ikinci yorumumuz Trump ve Amerika'da ifade özgürlüğünün bastırılması başlığı altında. Amerikan gazetesi Washington Post, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiğinden bu yana çıkardığı başkanlık kararnamelerine atıfta bulunarak, eleştirmenler Trump'ın ifade özgürlüğünü yoğun şekilde bastırmakta suçluyorlar. Onlar Trump'ın Amerikan Anayasası'nın birinci ek maddesine aykırı olan woke uyanıklık, sosyal adalet ve ırksal adalet konularında uyanık olma anlamına gelen bir ideoloji anlayışını ortadan kaldırmaya çalışıyorlar söylüyorlar yazdı. 1791'de kabul edilen Amerikan Anayasası'nın birinci ek maddesine göre hükümetin resmi dini olarak da bir dini tesis etmek, din özgürlüğünü engellemek ve ifade özgürlüğünü, barışçıl toplanma hakkını veya hükümetten tazminat talep etme hakkını kısıtlamak için yasa çıkarması yasaktır. Milyarder müttefiki Elon Musk ile birlikte Trump kendilerine mutlak ifade özgürlüğü savunucusu olarak konumlandırıyor ve liberal kesimin muhafazakar sesleri susturma çabalarından sonra Amerika'yı yeniden aynı yöne çekmeye çalışıyorlar. Trump otoriter ve faşist düşünce ve yaklaşımlara sahipken liberal demokratik bir ülkenin başkanı olarak ortaya çıkıyor. Bunun bir örneği kendisine bir kral olarak tanımlayan Time dergisinin kapak resminden duyduğu memnuniyettir. 20 Ocak'ta göreve başladığı tarihten bu yana eleştirmenler Trump'ın ifade özgürlüğüne karşı geniş çaplı saldırılar başlattığını söylüyorlar. Bunlara farklı ırklardan veya engelli kişilerin işe alınması ve istihdam edilmesi hedefi ve sloganı olan çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık politikasını ortadan kaldırma çabası dahil. Beyaz Saray ayrıca Meksika Körfezi yerine Amerikan Körfezi adını kullanmaya devam ettiği için Associated Press Haber Ajansı'nın binaya girişini ve haber etkinliklerini takip etmesini yasakladı. Trump göreve başla başlamaz bir emirle Meksika Körfezi'nin adını Amerikan Körfezi olarak değiştirdi. Washington Post gazetesi Trump ve ekibinin ifade özgürlüğüne yönelik saldırılarını Amerika'yı ırkçı ve cinsiyetçi bir ülke olarak tanıtan uyanıklık ideolojisinden bir geri adım olarak nitelendirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ifade özgürlüğüne karşı en son eyleminde Siyonizm karşıtı ve Filistin yanlısı gösterilere sahne olan üniversitelerin federal bütçelerini kesmekle tehdit etti. Trump, Salı günü Truth sosyal medya platformunda yasa dışı gösterilere izin veren üniversite ve okullara yapılan tüm federal mali yardımlarının durdurulacağını belirtti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Azerbaycan gazetesi Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın son yıllarda Amerika'ya etkili tokatlar indirdiklerini, İranlıların 10 yıllık ümre hasretinin sona erdiğini ve Amerika'nın Siyonist rejim ile 4 milyar dolar silah anlaşması imzaladığını duyuruyor. Keyhan gazetesi İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı'nın Türkiye elçisi ile görüşmesine şöyle aktarıyor.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Tahran'daki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ile yaptığı görüşmede Tahran-Ankara arasındaki ortak çıkarların ve bölgedeki hassas koşulların ikili ilişkilerde ihtilaf ve gerilime yol açabilecek yanlış açıklamalar ve gerçek dışı analizlerden kaçınılmasını gerektirdiğini belirtti. Gerçekleşen görüşmede Mahmud Haydari, Türkiye Dışişleri Bakanı'nın son açıklamalarına değinerek iki ülkenin ortak çıkarları ve bölgenin hassas koşullarının yanlış açıklamalardan ve gerçek dışı analizlerden uzak durulması gerektirdiğini vurguladı. Haydari, Siyonist rejimin sürekli saldırılarının ve yayılmacı politikalarının bölge istikrarı ve güvenliği için en büyük tehdit olduğunu ifade etti. Ayrıca önemli İslam ülkelerinin, Siyonist rejimin, mazlum Filistin halkına ve Suriye dahil olmak üzere bölgedeki diğer milletlere yönelik işlediği suçlar ve saldırıları durdurmaya odaklanması gerektiğini belirtti. Türkiye'nin İran Büyükelçisi Hicab Kırlangıç ise, Türkiye'nin İran ile iyi ilişkileri koruma ve geliştirme yaklaşımını benimsediğini vurgulayarak, iki ülkenin ikili ilişkileri geliştirmek, bölgesel işbirliklerini güçlendirmek ve mevcut tehditleri ortadan kaldırmak için yakın işbirliği içinde olması gerektiğine inandıklarını söyledi.
Eskenas gazetesi halka hizmet için hükümet ve meclisin birlik olma zaruretini ele alırken, Cumhurbaşkanı'nın halka karşı mahcup olmamak için etkili çalışılması gerektiğini söylediğini, İran ve Rusya arasında havacılık işbirliğinin gelişmekte olduğunu belirtiyor. Cevan gazetesi Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün güvenlik ile ilgili açıklamasını şöyle aktarıyor.
İsmail Bekai güvenliğin içsel bir mesele olduğuna dikkat çekerek, bölge ülkelerinin Batı Asya ve Fars Körfezi'nde istikrar ve güvenliği sağlamak için kendi imkanlarına ve bölgesel ve ulusal içsel güçlere dayanarak hareket etmeleri gerektiğini belirtti. Bu konuda hiçbir üçüncü tarafa umut bağlanamayacağını vurguladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai mübarek Ramazan ayının gelişini kutlayarak, "Umarım bu ayın bereketlerinden faydalanabiliriz ve tüm Müslümanlar için barış ve bereket dolu bir ay olur" açıklamasında bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı'nın Donald Trump ile Beyaz Saray'daki görüşmesi hakkında açıklama yapan Bekai, "Bu görüşmeye herkes tarafından izlendi ve herkes bu görüşmede ele alınan konular ve diyalog tarzı hakkında kendi yorumunu yapabilir. Bizim ve bölgemiz için önemli olan güvenliğin içsel bir mesele olması ve bölge ülkelerinin Batı Asya ve Fars Körfezi'nde istikrar ve güvenliği sağlamak için kendi bölgesel ve ulusal içsel güçlerine dayanarak hareket etmeleridir. Bu konuda hiçbir üçüncü tarafa umut bağlanamaz" ifadelerini kullandı. İran ve Lübnan ilişkileri hakkında da İran ve Lübnan arasındaki ilişki uzun bir geçmişe sahiptir ve her zaman karşılıklı saygıya dayanmıştır dedi.
Tahran Radyosu.
Ebrar gazetesi Gazze'nin geleceğiyle ilgili planının detaylarının açıklandığını, Amerika Savunma Bakanı'nın Siyonist rejim savaş bakanı ile İran hakkında görüştüğünü ve Avrupa'nın Trump'a karşı çözüm yollarını aktarıyor. Cumhur İslami gazetesi direniş silahlarının kırmızı çizgi olduğuna dair haberinde şunlara yer veriyor.
Hamas hareketi Siyonist rejim Dışişleri Bakanı'nın Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasını direnişin silahsızlandırılması şartına bağlanmasına tepki gösterdi. Siyonist rejim Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Tel Aviv'in yalnızca Gazze şeridinin tamamen silahsızlandırılması halinde ateşkesin ikinci aşamasına geçmeye hazır olduğunu açıklamıştı. Hamas liderlerinden Sami Ebu Zuhri, Salı günü Fransız Haber Ajansı'na verdiği röportajda, direnişin silahlarının kırmızı çizgi olduğunu ve Hamas'ın Gazze'nin yeniden inşası veya insani yardımların girişi karşılığında asla silah bırakmayacağını vurguladı. Ebu Zuhri, direnişin silahsızlandırılmasıyla ilgili her türlü tartışmanın temelsiz olduğunu ve bu konunun yalnızca Hamas için değil, tüm Filistinli gruplar için müzakere edilemez ve uzlaşmaya kapalı olduğunu ifade etti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketlerinin ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca İran Radyo adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Allah'a ısmarladık.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن.
Allah'ın ayı Ramazan.
Ramazan kerim kerim. Ramazan rahim rahim. شهر العبادة شهر الصيام. تلقى السعادة وتلقى النعيم رمضان كريم رمضان رحيم شهر العبادة شهر الصيام تلقى السعادة وتلقى النعيم.
Değerli dinleyiciler, 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı dolayısıyla hazırladığımız Allah'ın ayı Ramazan adlı programımızın 6. bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Oruç tutan bazı insanlar çok has insanlardır. Bunlar ister helal ister haram, ilahi olmayan her türlü uğraştan el çeker. Orucun bu derecesi peygamberlere, sıddıklere ve ilahi kata yakın olanlara özeldir ve bu tür bir orucun neticesi ve meyvesi ilahi buluşmaya nail olmaktır. Rivayetlere göre mübarek Ramazan ayı geldiğinde Resulullah'ın yüzünün rengi değişirdi. Namaz kılması artardı, dualarında Hak Teala katına çok yalvarır, yakarırdı.
Evet, Allah'ın ayı Ramazan'ın 6. gününü idrak etmekteyiz. Umarız hepiniz oruç ve ibadetleriniz Yüce Allah katında kabul görmüş ve şimdiye kadar bu değerli ayın bereketlerinden ve faziletlerinden yararlanmışsınızdır. Bugünkü sohbetimizin ilk bölümünde sizi orucun ve oruç tutan insanların derecelerinden bahsetmek istiyoruz. Orucun mertebelerinden biri sadece yemekten ve içmekten sakınan, fakat dilleri, kulakları ve gözleri uygunsuz amellerini sürdüren insanlarla ilgilidir. Bazıları ise organlarını da çirkin amellerden korumaya çalışır ve orucunu korumakla ziyan etmek arasında gelip gider. Bazı insanlar kalpleri mariften gafil halde ve neşesiz ve isteksiz bir şekilde ilahi ziyafet orucuna katılır. Sanki organları ağırlaşmış ve zorla görevlerini yerine getirmektedir. Bu kesimin hali değerli bir hediyeyi götürdükleri halde bu hediyeyi taşımayı sevmeyen insanlara benzer. Üstelik hediyeleri de reddedilecek bazı kusurları vardır. Bazı insanlar da orucun batıl saydığı her türlü batıldan organlarını korur fakat kalplerini salih amele mani olan durumlardan korumaz.
Bazı insanlar vardır ki sadece organlarını günahlardan korumakla kalmaz, pak bir kalp ve tertemiz düşünceyle Ramazan ayını idrak eder. Zira gaybı ve gizli olan her şeyi bilen Allah'ın huzurunda günahı terk etmeye özen gösterir ve Allah-u Teala'nın men ettiklerinden korunmaya çalışır. Bu kesim Allah rızasını kazanmayı başarmıştır. Bazı insanlar ise sadece kalplerini, düşüncelerini ve organlarını günahlardan ve çirkinliklerden ve kusurlardan korumakla kalmaz, bunun yanında salih ve iyi amellerle uğraşır. Bu insanlar sadece kendilerini temiz tutmakla kalmaz, iyilikler ve müstehaplarla ilgilenmiştir. Bu kesim orucun hakikatine ulaşan ve karlı bir ticaret yapan insanlardır.
Bu ayda rahmet gibi indi ilahi kelam. Bu ayda oruç tutan inananlara selam. Bu ayda arza iner binlerce melaike. Affolur oruç tutan, kalmaz üstünde leke. Karşılığı her hayrın bin olur, yüz bin olur. Kötülüklere karşı mümine kalkan olur. Yoksul, fakir, yetime kim yedirirse taam, bu ayın hürmetine bulur cennette ikram. Bu ayda hoş konuşup tatlı sözler söyleyin. Dünyanızı bir nevi güzel cennet eyleyin. Dinleyin ey insanlar, zikir eylesin diller. Bu ayda bizi bekler bin aya bedel günler.
Ancak oruç tutan bazı insanlar vardır ki bunlar çok has insanlardır. Bunlar ister helal ister haram, ilahi olmayan her türlü uğraştan el çeker. Orucun bu derecesi peygamberlere, sıddıklara ve ilahi kata yakın olanlara mahsustur. Ve bu tür bir orucun neticesi ve meyvesi ilahi buluşmaya nail olmaktır. Rivayetlere göre mübarek Ramazan ayı geldiğinde Resulullah'ın yüzünün rengi değişirdi. Namaz kılması artar, dualarında Hak Teala katına çok yalvarır yakarırdı. Allah Resulü mübarek Ramazan ayı dışında da oruç tutardı. O haset her ayda 3 gün oruç tutar ve şöyle buyururdu. Bu 3 gün yıl boyunca tutulacak oruçlara eşittir. Gerçekte her ne kadar insanın oruç gibi ibadetlerin hakikatine marifet kazanırsa ve bu ibadetleri daha büyük bir şevk ve istekle yerine getirir ve bunun karşılığında o ibadetin faydalarından ve tesirlerinden daha çok yararlanır ve daha fazla manevi lezzete kavuşur.
Değerli dostlar, sohbetimizin ikinci bölümünde yine Kur'an-ı Kerim'in nurani ayetlerine kulak veriyoruz. Bugünkü ayet Ali İmran suresinin 164. ayetidir. Birlikte dinleyelim.
Bismillahirrahmanirrahim.
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
Andolsun ki içlerinden kendilerini Allah'ın ayetlerini okuyan, kötülüklerden ve inkardan kendilerini temizleyen, kendilerini kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle Allah müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içindeydiler.
Kur'an-ı Kerim Ali İmran suresinin 164. ayeti İslam peygamberinin bisiret meselesi ve hedeflerine işaret ediyor. Bu peygamber okuma yazma bilmeyen bir halk arasından seçildi ki bu da risaletinin azametini ve hakkaniyetini ispat eden bir delildi. Zira Kur'an-ı Kerim gibi derin ve muazzam muhtevası olan bir kitap, beşerin hele okuma yazma bilmeyen ve ilmi bir ortamda yetişmeyen bir insanın düşüncesinin ürünü olamazdı. Bu ayet Allah Resulü'nün bisiretini 3 bölümde özetliyor. İlk bölüm hazırlık aşamasıdır ki o da ilahi ayetleri tilavet etmekten ibarettir. Ayetin diğer 2 bölümü yani nefsin tekzibi ve tezkiyesi ve kitap ve hikmetin talimi insanı kemale erdirme ve bu alemin nimetlerinden yararlanma noktasına ulaştırmak gibi 2 büyük nihai hedef içindir. Bir başka ifadeyle hidayete ermenin gereği Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ayetlerinin üzerinde düşünülmesi, ayrıca nefsin ahlaki rezilliklerden temizlenmesi, ilim ve marifet edinilmesidir.
Muhterem dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz.
Tahran Radyosu.
Ali İmran suresinin 164. ayeti, bisetten önce beşeri camiaya hakim olan sapkınlığa işaret ediyor. O çağda sapkın insanlar sorunlarının çözümü ve hastalıklarının tedavisi için taştan ve ahşaptan yaptıkları putlardan medet umar veya kızlarını sırf kız oldukları için diri diri gömer ve ardından namusları başkalarının eline geçmediğinden büyük bir övünçle söz ederdi. O karanlık çağda kadın değersiz bir mal gibiydi ve en ilkel insani haklarından mahrumdu. O dönemde topluma türlü hurafeler ve kuruntular hakimdi. Kinler ve düşmanlıklar babadan oğluna miras kalırdı. Bu yüzden bisset öncesi dönemde katliamlar ve haksız yere kan akıtmalar yaygın ve sıradan bir durum olarak karşılanırdı. Bu yüzden Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Yüce Allah tarafından gönderildiğinde insanları kitap, hikmet, talim ve terbiye bereketiyle karanlıktan ve açık sapkınlıktan kurtardı. Gerçekten de böylesine sapkın bir toplumu ıslah etmek, Allah Resulü'nün açık mucizesi ve İslam'ın azametinin işaretiydi.
Hoca Abdullah Ensari, İslam peygamberinin risaletini şu güzel ifadelerle anlatıyor. Allah-u Teala onu nübüvvet hakikati ile besedi. Ve haktan habersiz, dünyada şaşkın ve hayretler içinde yaşayan cahil insanlara gönderdi. ve o da bilset alemini ayak basar basmaz şeriat sofrasını açtı ve İslam dini ve şeriatini sundu ve evine gelen her misafire sofra açan ev sahibi misali ona gelenlerin önünde İslam sofrasını açtı.
Değerli dostlar, şimdi sohbetimizin 3. ve son bölümünde yine İslam'ın mübarek Ramazan ayı ile ilgili beslenme ve sağlık tavsiyelerine kulak veriyoruz.
Mübarek Ramazan ayında doğru beslenme programı izlenmediği takdirde düşünülenlerin aksine oruç tutmak kilo vermemize sebebiyet vermediği gibi kilo almamıza da yol açabilir. Zira Ramazan ayında oruç tutan insanlar daha fazla şeker içeren besin maddeleri tüketir. Öte yandan uyku düzeninin değişmesi ve örneğin geceleri daha geç saatlerde uyumak şişmanlamamıza yol açabilir. Bugünkü Ramazan beslenmesiyle ilgili sohbetimizde size geç sindirilen ve daha geç acıkmanıza yardımcı olan bir içecekten bahsetmek istiyoruz. Üstelik bu içeceği tükettiğinizde diğer besin maddelerini pek aramazsınız. Evet, az yağlı sütten bahsediyoruz. Bizim size önerimiz bir bardak az yağlı süt içmenizdir. Az yağ içeren süt geç sindirilen bir besin maddesidir. Ve içince mideniz uzun süre başka bir besin maddesi alma ihtiyacı hissetmez. Sonuçta açlık hissi daha geç sizi etkilemeye başlar.
Beslenme uzmanı Doktor Kimyager şöyle diyor. Süt ürünleri İnsanın en temel gıda maddeleri ürünlerinden sayılır ve süt ürünleri arasında en önemlisi de süttür. Bu yüzden iftar vakti süt, peynir, az şekerli muhallebi gibi ürünlerin tüketilmesine öncelik verilmelidir. Doktor Kimyager süt ürünleri arasında sütün kendisinde bulunan mineraller ve vitaminlerin en iyi cezbolan ve başka gıda maddeleri arasında alternatifi bulunmayan bir besin maddesi olduğunu ve iftarla sahur arasında geçen süre içerisinde diğer süt ürünleriyle birlikte tüketilmesi tavsiye edildiğini, özellikle orucunuzun bir bardak ılık süt ve iki adet hurma ile açmanız daha uygun olacağını belirtiyor.
Sütün birçok faydasından söz edilir. Az yağlı süt stresi hafifletir, kasları ve sinir sistemini gevşetir ve sonuçta vücudun dinlenmesine zemin oluşturur. Bazen aşırı yemekten hassizliğe düşmüş olabilirsiniz. Bu durumda süt tüketmek size fevkalade enerji kazandırır ve neşeli hale getirir. Genelde süt ürünlerini Ramazan ayının beslenme programına yerleştirmek büyük bir zaruret sayılır. Birçok insan Ramazan ayında bir bardak sütle orucunu açmaya alışmıştır. Ancak bu aydan sonra da sütün özellikle kahvaltıda tüketilmesine devam edilmelidir. Uzmanlar günde 2 birim az yağlı süt ürünlerinin tüketilmesini tavsiye eder.
Geleneksel tıpta da sütten iftar için birebir bir besin maddesi şeklinde söz edilir. Sütte bol miktarda mineraller ve vitaminler vardır. Dinin önde gelen büyükleri ve evliyanın siyerinde de sütün tüketilmesinin faydalarından söz edilmiştir. Seyyid bin Tavus, İmam Bakır aleyhisselamdan naklen İmam Ali aleyhisselamın sütle iftar etmeyi sevdiğini anlatır. İftar sofrasında birkaç kaşık muhallebi ve hurma ve düt tüketmek kan şekerini hızla yükseltir ve vücudun başta kalsiyum olmak üzere çeşitli minerallere olan ihtiyacını karşılar. Muhallebi gayet hafif ve sindirilmesi kolay, besleyici boyutu büyük olan bir besindir ve şekersiz ve yağsız hazırlanabilir. Bu besin maddesi şeker hastaları, obur insanlar ve buğdaya karşı alerjileri olan insanlar için en besleyici besin maddesidir. Muhallebinin en önemli özelliği pirincin içinde bulunan kompleks karbonhidratların bağırsaklarda sindirim ve cezbetme işini yavaşlatması ve tatlılarda bulunan sade karbonhidratlara nazaran kanda şekerin hızla düşmesini engellemesidir. Muhallebi ile birlikte tarçın tüketilmesi, sindirim sisteminin takviye edilmesi için tavsiye edilen bir başka noktadır.
Değerli dinleyiciler, 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı münasebetiyle hazırladığımız Allah'ın Ayı Ramazan adlı programımızın 6. bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. İyi ve güzel amellerin birçok mıstakı söz konusudur. Hepsi de İran diyarında yaşayan insanların kültüründen kaynaklanır. Anne baba sözünü dinlemek, baba vasiyetini yerine getirmek, çirkin söz ve ameller konusunda tövbe etmek, tutsak edilen hayvanlara yardım etmek, işlerde ve zorluklarla karşılaşıldığında sabırlı olmak, iyi amellerin örneğidir. Bazı iyi ameller ise evrensel boyut söz konusudur. Başka milletlerin masallarında ve öykülerinde de gündeme gelir ki bu amellere zor durumda olan hayvanlara yardım etmek veya zorluklara karşı sabırlı olmayı örnek verebiliriz.
İran'ın peri masallarında ise öykünün kahramanı hayvanlara yardım ederek daha sonraları onların yardımından yararlanır. Çin kızı masalında masalın kahramanı karıncalara ırmağa geçmelerinde yardımcı olur. Karıncalar ise bu yardımın karşılığında kahraman için zorlu işleri yerine getirir. Yine Kral Cemşit ve Elma Hırsızı Dev masalında öykünün kahramanı Simur kuşunun yavrularını yılanın pençesinden kurtarır. Simur kuşu da kahramanı karanlıklardan aydınlık kentine götürür. Ya da bir başka öyküde masalın kahramanı dayak yiyen kedi ve köpeği satın alır ve kurtarır. Onlar da kaybettiği büyülü yüzüğü bulmasında yardımcı olur.
Peri masalları kahramanlarının sihir ve büyü aletlerini elde etmelerinin bir başka yolu herhangi birinin hiçbir beklentisi olmaksızın ve kahraman onun için herhangi bir şey yapmaksızın sihirli bir şeyi ona vermesi veya yerini göstermesidir. Örneğin Kral Muhammed ve Şapur Şah'ın kızının büyüsü adlı masalda üç güvercin bir ağacın üzerine konar ve öykünün kahramanı nasıl o ağacın yaprakları ile şifa bulacağını anlatır.
Değerli dinleyiciler, peri masalları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölümüne bıraktıktan sonra her hafta olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçiyoruz.
Evet, bir varmış, bir yokmuş. Allah'tan başka hiç kimse yokmuş. Çok eski zamanlarda bir adam yaşıyormuş. Adamın bir de eşi varmış ve eşini çok severmiş. Bu adamın bir de çok güzel bir kız varmış. Kızın adı Şehribanu'ymuş. Annesi ve babasının gönlü bu kızla hoşmuş. Zaman ilerledi ve Şehribanu 7 yaşına geldi. Babası Şehribanu'yu okumak için mektebe Molla Bacı'nın yanına gönderir. Bundan sonra ne zaman çocuklar Molla Bacı'ya bir şey götürürse Molla Bacı Şehribanu'nun getirdiği şeyin başkalarının getirdiği şeylerden daha iyi olduğunu fark etti. Bu yüzden kızdan kuşkulanmaya başladı. Molla Bacı yavaş yavaş Şehribanu ile samimiyet kurmaya, böylece babasının ne iş yaptığını öğrenmeye çalışıyor. Zavallı Şehribanu da Molla Bacı'nın onun için nasıl bir tuzak kurduğundan haberdar olmadan, bu yüzden evlerinde olup biten her şeyi ona anlatmaya başlar.
Kötü kalpli kadın Molla Bacı bir iki gün içinde Şehribanu'nun babasının işinin tıkırında olduğunu ve yaşamında hiçbir eksiği olmadığını anladı. Bir gün Molla Bacı bir plan yaptı ve o günden itibaren kendini Şehribanu'ya daha yakınlaştırdı ve saf kızı adeta anasından daha çok sever oldu. Öyle ki Molla Bacı yoğurt siyah dese Şehribanu hiç düşünmeden inanırdı. Bir gün Molla Bacı Şehribanu'nun eline bir kase verdi ve şöyle dedi: "Bu kaseyi annene ver. Benden de selam söyle. De ki Molla Bacı bu kaseyi sirke doldurup mektebe göndermeni istedi." Molla Bacı ayrıca Şehribanu'ya şöyle tembih etti: "Annen ambara girdiğinde sen de peşinden git ve de ki Molla Bacı 7 yıllık sirke istedi. 7. küpten başka küpten sirke vermesine izin verme. Annen 7. küpün başına varıp eğilince de ayaklarından tut ve kaldır ve onu küpün içine at. Küpün kapağını da kapat." Şehribanu Molla Bacı'nın dediklerini kabul etti ve aynen dediği gibi yaptı ve annesini küpün içine attı ve kapağını da kapattı.
Tahran Radyosu.
Akşam vakti Şehribanu'nun babası eve döndü. Baktı ki kızı yalnız. Annesinin nerede olduğunu sordu. Şehribanu ise haberi olmadığını söyledi. Mektepten döndüğünde annesinin evde olmadığını söyledi. Ertesi gün ise Şehribanu mektebe gittiğinde Molla Bacı'ya ne yaptığını anlattı. Bu haberi duyan Molla Bacı ise çok mutlu oldu ve Şehribanu'yu kucaklayarak öptü. Birkaç gün geçti. Bir gün Molla Bacı Şehribanu'ya bir avuç bülbül otu tohumu verdi ve şöyle dedi: "Eve gidince bunları başına dök ve baban mangalın karşısında oturunca başını salla ki tohumlar ateşin içine düşsün ve çıt çıt sesler çıkarsın. Baban bunlar da neyin nesi diye sorunca saçım bitlendi. Bana bakacak kimse yok. Elbisemi yıkayacak, beni hamama götürecek kimse yok. Madem annem yok, eğer üvey annem olsaydı halim daha iyi olurdu," dersin. Ardından da ağlamaya başla. Babana mutlaka sana bakacak biriyle evlenmesini söyle. Eğer baban kiminle evleneyim derse bir kuzunun ciğerini al, kapının eşiğini as. Gelen ve başı buna çarpan ilk kadınla evlen."
Şehribanu yine hilekar kadının önerisini kabul etti ve Molla Bacı'nın dediği gibi yaptı. Babası da kabul etti ve ertesi gün baba çarşıya çıktı ve bir kuzunun ciğerini alıp kapının eşiğini astı. Evi kollayan Molla Bacı ise hemen harekete geçti ve Şehribanu'ya baş uğrama da vermedi ve yakınmaya başladı. "Ah, bu neydi başıma çarpan, üstümü başımı rezil etti." Molla Bacı'nın sesini duyan Şehribanu'nun babası dışarı çıktı ve kadından özür diledi ve macerayı anlattı. Molla Bacı da zaten Allah'tan bunu istiyordu ve bu yüzden kabul etti. Baba Molla Bacı'yı aldı, kentin alimine gitti ve oracıkta nikah kıydırdı ve yeni karı koca eve döndü.
Öcalan'dan Molla Baca'nın eski eşinden bir kızı vardı. Ama bu kız Şehbanu'nun aksine çirkin mi çirkindi. Bu kız da Molla Bacı Şehbanu'nun babasıyla evlendikten sonra onların evine yerleşti. Molla Bacı yeni evine yerleşince bir iki gün eve temizlik yapmak ve eşyaları dizmekle uğraştı. Ve en sonunda yiyeceklerin saklandığı ambara bir uğradı ve yedinci küpte ne var ne yok ona bakmak istedi. Molla Bacı küpün kapağını açar açmaz içinden sarı bir inek dışarı çıktı. Molla Bacı panikledi. Kendi kendine sakın bu inek Şehbanu'nun annesi olmasın diye düşündü. Molla Bacı hemen sarı ineği ahara götürdü ve o günden sonra yavaş yavaş Şehbanu'ya karşı kötü davranmaya başladı. Evin temizliğinden çamaşırların yıkanmasına kadar her türlü zor işi ona yaptırdı. Üstelik her defasında da onu beceriksiz olmakla suçlayarak azarladı ve elinden geldiğince kızı eziyet etti. Hatta ona dayak atmaktan bile çekinmedi.
Zalim kadın Molla Bacı bununla da yetinmedi ve Şehbanu'nun yiyeceğini de kısmaya başladı. Ve elbise olarak da kendi kızının eskimiş elbiselerini ona giydirmeyi başladı. Şehbanu ise Molla Bacı'nın dayağından korktuğu için ağzını bile açıp babasına bir şey söyleyemez olmuştu. Bir süre sonra Molla Bacı Şehbanu'ya eziyet etmek için yeni bir yöntem buldu ve ona yarından itibaren güneş doğmadan odaları ve bahçeyi silip süpürmesi ve bulaşıkları yıkaması gerektiğini, ardından da bir bohça pamuğu alıp inekle beraber çöle gitmesi ve akşama kadar ineği otlatırken pamuğu iyiyle eğirmesi ve eve dönünce teslim etmesi ve ardından evin kalan işleriyle uğraşması gerektiğini söyledi. Molla Bacı'ya karşı çıkmaya cesaret edemeyen Şehbanu kabul etti. Ve ertesi sabahtan itibaren güneş doğmadan Molla Bacı'nın dediği gibi yaptı ve ineği, pamuk dolu bohçayı ve iğni alıp çöle çıktı.
Şehbanu inekle beraber giderken ağlıyor ve kendi kendine söyleniyordu. Ya Rabbim, benim iki değil on elim olsa yine de akşama kadar bu kadar pamuğu eğremem. Bunu yapamazsam da Molla Bacı'ya ne derim? Şehbanu çöle varınca ineği otların arasına salıverdi. Kendisi de bir kayanın üzerine çıktı ve pamukları eğmeye başladı. Gün batarken Şehbanu baktı ki dağ pamukların yarısı duruyor. İçine ağır bir hüzün çöktü ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. Yüzü gözyaşları ile ıslanmış ve birden karşısında ona bakan ineği görmüştü. İnek Şehbanu için çok üzülmüştü. Hemen ona yardım etmeye başladı. Şehbanu çok sevindi. Eğdiği ipleri topladı, bohçaya koydu. Bohçayı da başına, ineği de önüne aldığı gibi eve doğru yola koyuldu. Ve ipleri Molla Bacı'ya verdi. Molla Bacı ipleri aldı, ardından Şehbanu'ya gidip evin kalan işlerini tamamlamasını söyledi. Şehbanu'nun işi bitince de önüne bir parça kurumuş bayat ekmek attı. Şehbanu ekmeği su ile ıslattı ve gözleri yaş dolu bir köşeye çekilip yatıp uyudu.
Değerli dinleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde gençlik ve bilim hakkında konuşmak istiyoruz.
Başarı her genç insanda harekete ve yeni bir şevke sebebiyet veren bir durumdur ve bunun için iki şart gereklidir. Bu şartlardan biri bilgimizi artırmak ve diğeri ise genç insanın yaşamın karmaşık sorunları ve meseleleriyle yüzleşmek için hazırlanmış olmasıdır. İnsan kendi doğası gereği, ayrıca tüm semavi dinlerin talimlerinin gereği bilgisini, bilincini ve yaratıcılığını kemal mertebesine ulaştırması gerekir. Akıllı, düşünceli ve bilge insan zararlardan korunur ve karşısında saadet ve mutluluk kapıları açılır. Bu arada güçlü hafızaları, güçlü düşünceleri ve gençlik iradesine sahip olan gençler yaşam deneyimlerini tamamlamak için daha fazla bilgi edinmeyi ve öğrenmeye muhtaçtır. Böylece genç insan fikri gücünün yardımıyla yaşam yolunu ve ilerleme yöntemlerini bulur ve bu yolda ciddi bir şekilde ilerlemeye başlar. Bilim yaşamın güzelliğidir ve genç insanı bezediği gibi başkalarının gözünde değerini yansıtır. Gençlik çağında bilim ve ilimden yararlanmak her insanın kemale ermesi ve ilerlemesinin en temel unsuru olduğu gibi ilerici ve aydın bir geleceği olan bir toplumun inşa edilmesine zemin oluşturur.
Gerçekte gençlerin en önemli görevi bilim ve ilim öğrenmektir. Ve yine bilim öğrenmenin en iyi çağı da gençlik çağıdır. Bu yüzden İslam peygamberi de şöyle buyurur. Gençliğinde ilim öğrenen insan taşın üzerine yazılmış misali öğrendiği ilmi kafasında tutar. Genç insan, bilim ve bilinç sayesinde dini açıdan da doğru bakış açısına sahip olur ve dini inancını daha iyi korur. Nitekim İmam Ali Aleyhisselam da şöyle buyurur. Ey gençler, onurunuzu ve kişiliğinizi edebinizle ve dininizi de ilminizle koruyun. İslam peygamberi risaletinin ilk gününden itibaren en büyük özelliği ilmin cahilliğe galip geldiği bir dönemi başlattı. Buna göre, bir gün Allah Resulü camide biri ibadet ve diğeri ilmi tartışmayla uğraşan iki grupla karşılaştığında ikinci gruba katılmayı birinci gruba katılmaya tercih etmiş ve bu davranış hakkında şöyle buyurmuştur. Ben talim için gönderildim.
İmam Ali Aleyhisselam çok güzel bir vecizesinde ilim ve bilimin önemini şöyle açıklıyor. Nedendir bilemiyorum. İnsanlara gece vakti yiyecek getirildiğinde herkes ışıkları yakıyor ve karnına girecek şeyleri görmek istiyor. Oysa ruhun gıdasını önemsemiyor ve akıl ışıklarını ilimle aydınlatmıyor ve cahilliğin ve inanç ve davranışlarında günahın sonuçlarından korunmak istemiyor. Burada akla gelen soru ise hangi bilimin genç insanı saadete ve mutluluğa kavuşturduğu ve gerçekte üstün bilim ve ilimin hangisi olduğu sorusudur.
Bu bağlamda İmam Ali Aleyhisselam oğlu İmam Hasan'a şu tavsiyede bulunuyor. Sana Allah'ın kitabını ve İslam ahkamını ve yöntemlerini ve helal ve haramı öğretmek ve onu tevil etmekle başladım ve sana bu eğitimden asla vazgeçmem. Bilim insanı yüce derecelere ulaştırır ve böylece haramla helal birbirinden ayırt edilir. Bilim öğrenmek Allah katında iyi amel ve bilim okumak ve öğrenmek tesbih ve peşinden gitmek cihat ve bilmeyenleri öğretmek ise sadakadır. İmam Sadık Aleyhisselam da bu konuda şöyle buyurur. Sizlerden ya bilge ya da bilim öğrenmekte olma durumundan başka bir durumda hiçbir genci görmek istemem. Eğer genç bilim peşinden gitmezse kusur işlemiştir ve ömrünü heba etmiş sayılır. Ve eğer ömrünü heba ederse Allah'a itaatsizlik günahı işlemiştir. Ve bu durumda Muhammed'i hak olarak mebus eden Allah'a andolsun ki cehennem ateşinde yanar.
Tahran Radyosu.
İslam kültüründe tüm Müslümanların kendisinin ve yaşadığı toplumun ihtiyacı olan bilimleri öğrenmesi ve elinden geldiğince başkalarına öğretmesi gerekir. Bilim her Müslümanın sürekli arayışında olması gereken kaybettiği bir şey gibidir. Allah Resulü'nün tabiriyle melekler bilim öğrenme peşinde olanları kendi kanatlarının altına alır. Yine tüm semavi mahluklar ve yeryüzünde yaşayan canlılar, hatta denizlerde yaşayan balıkta bilim öğrenen insanlar için dua eder ve mağfiret talebinde bulunur. Sosyoloji açısından da eğer insan kısa ömrü boyunca bilim öğrenme yolunda adım atarsa, toplumu ilerlemeye ve saadete doğru yönlendirir. Çünkü insan yaratılışının amacı marifet edinmek ve kemale ermektir. Bu yüzden insanın tüm ömrünü maddi ihtiyaçlarını karşılama yolunda sarf etmesi doğru değildir ve bunun yanında yararlı marif ve bilimleri de öğrenmesi gerekir.
Gençler ve ergenler her toplumun engin hazineleridir. Eğer ilgili yetkililer bu büyük kitle üzerinde gerektiği yatırımı yapar ve bu aktif ve coşkulu kesimi hikmetli davranışları ve gençlerin ihtiyaçlarına ve kişiliğine saygı ile onları ideal hedeflere doğru yönlendirebilirse, genç kuşağı sapkınlık ve kimliğini kaybetme ve sosyal zararlardan doğan tehlikelerden korudukları gibi, bu kesimin pak ve duru kalplerini de iyiliklere, güzelliklere ve hasene ahlaka doğru yönlendirir. Ve toplumun geleceğini sağlık, değerlerin ve kültürün korunması bakımında sigorta etmiş olur. İmam Ali Aleyhisselam genç insanın kalbini ekilmeye hazır hale gelen bir tallaya benzetir. Nitekim kendisi de ergenlik ve gençlik çağında gönül tarlasını Allah Resulü'nün güçlü ellerine emanet etti ve bilim öğrenme yolunda her türlü çabayı sarf etti. İmam Ali Aleyhisselam Allah Resulü'nden aldığı marifet tohumlarını yeşerterek en has ilimlere kavuştu. Bu konuda İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurur. Ben her zaman Resulullah ile beraberdim. Anasından bir an bile ayrılmayan yavru deve gibi. Allah Resulü de her gün yüzüme yeni kapıları açıyor ve bana kendi ahlakından yeni dersler veriyor ve benden kendisine örnek almamı istiyordu.
İslam dini ve peygamberinin öğretilerine örnek alan İran İslam Cumhuriyeti, gençleri teşvik etmek ve onları ilim ve bilime doğru yönlendirmede önemli adımlar atmıştır. Meryem Civani kendi yeteneklerine dayanmak ve Allah-u Teala'ya tevekkül etmekle büyük başarılara imza atan İranlı gençlerden biridir. Meryem Civani 2005 yılında kemik hastalıkları ve özellikle kırık kol tedavisinde kullanılan eksternal fiksatör cihazını icat ettikten sonra 2008 yılında Birleşmiş Milletler'in Fikri Mülkiyet Kurumu tarafından dünyanın en seçkin kadın mücidi seçildi ve altın madalya ve onur belgesi ve nakit para ödülüyle ödüllendirildi. Bu genç bayan Şiraz kentine dini bir ailede dünyaya geldi ve liseden mezun olduktan sonra tıp fakültesini kazandı ve şimdi aynı branşta eğitimine devam ediyor. Meryem Civane şimdiye dek dünyanın en muhteşem bilimsel dergilerinde de onlarca makale yayınladı.
Öte yandan İslam Dünyası Bilimleri İstinadi Merkezi'nin araştırmalarına göre İran'ın bilimsel derecesi son 15 yılda büyük bir hızla yükselmeye başladı. İran 1998 yılında dünyada bilim üretme bakımından 52. sırada yer alırken, son yıllarda uluslararası muteber bilimsel dergilerde yayımladığı makale sayısı büyük artış kaydetti ve 2013 yılında İran bilim üretme sıralamasında 19. sıraya yerleşti. Yani 33 basamak yükselmiş oldu. Bu yüzden İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei de İranlı gençlerin tüm meselelerde ilerleme yeteneğine sahip olduğuna inanıyor ve şöyle diyor: "Bugün ülkede altyapısı hazır bulunan her türlü bilimsel ve teknolojik çalışmada İranlı gençler ve seçkinler başarılı olacaktır."
Muhterem dinleyiciler, Gençlik GFR başlıklı sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.